Ayrım 36, sayfa 350. Hitler ve bir süre içinde Göring ceza davalarını iptal etmek hakkına sahiptiler. Nürnberg belgeleri arasında bu konuda ilginç bir olaya rastladık. Adalet Bakanı yüksek bir Gestapo memuruyla bir kısım esaların mutlaka mahkum edilmesini istiyor. Bu adamların toplama kamplarında görülmemiş işkenceler yaptıklarına dair elinde kanıtlar var. Bakan bu yazıyı Hitler'e gönderiyor ama Führer davanın iptalini emrediyor. Göring'in de başlangıçta böyle bir yetkisi vardı. Bir keresinde 1934 Nisan'ında ünlü bir iş adamına karşı açılan ceza davalarını durdurmuştu. Sonradan Göring'in bu iş için sandıktan 3 milyon mark aldığı anlaşıldı. O sırada Berlin'in ünlü avukatlarından Gerhard F. Kramer, Göring'in mi sanayiciye şantaj yaptığını, sanayicinin mi Prusya Başbakanı'na rüşvet verdiğini tespit etmeye imkan yoktur demişti. Bilinen tek şey Göring'in davayı iptal ettiğiydi. Öte yandan Führer'in yardımcısı Rudolf Hess'e çok az ceza ile kurtulduğuna inandığı sanıklara karşı merhametsizce harekete geçme yetkisi verilmişti. Partiye, Führer'e ve devlete başkaldırmaktan suçlu görülen bir takım kimselere ait dava dosyaları Hess'e verilir. Hess de cezayı az bulduğu takdirde merhametsizce harekete geçebilirdi. Mahkumların ya toplama kampına tıkılması ya da yok edilmesi demekti bu. Sondergericht yargıçlarının da arada sırada bir bağımsızlık ruhu gösterdikleri ve hatta kanuna bağlı kaldıkları olurdu. O zaman ya Hess ya da Gestapo hemen duruma müdahale ederdi. Papaz Niemöller'in özel mahkeme tarafından nasıl suçsuz bulunduğunu, nasıl kısa bir hapse mahkum edildiğini ve hapis süresini de mahkeme sırasında doldurmuş olduğunu yukarıda görmüştük. Ama Gestapo mahkemeden çıkarken kendisini yakalayıp toplama kampına gönderdi. Hitler gibi Gestapo da kanun demekti. Gestapo ilk olarak 26 Nisan 1933'te eski Prusya siyasi polisinin 1A şubesi yerine geçmek üzere Göring tarafından Prusya için kurulmuştu. Göring bu örgütün önce yalnız gizli polis bürosu Geheimnis Polizeiamt olmasını istedi. Baş harfleri bir araya geldiği zaman GPA oldu. Bu da Rusların GPU'suna benzedi. Adı bilinmeyen bir posta memurunun yeni büro için bir damga yapması istenilince o da bu büroya Geheime Staatspolizei, gizli devlet polisi, kısaca Gestapo denmesini tavsiye etti. Önce Almanya'da, sonra da Almanya dışında dehşet salan bu ad böylece kendiliğinden ortaya çıktı. Başlangıçta Gestapo, rejim düşmanlarını tutuklamak ve öldürmek için Göring'in kullandığı özel bir terör aracından başka bir şey değildi. Ancak Göring, Himmler'i Prusya gizli polisinin şef yardımcısı olarak tayin ettiği zaman Gestapo SS'in bir kolu olarak çalışma alanını genişletti. Eski bir tavuk yetiştiricisi olan kibar ama sadist ruhlu şefiyle SS Emniyet Servisinin ya da SD'nin Sicherheitsdienst şefi genç Reinhard Heydrich'in yönetiminde her Almanın hayatı üzerinde yetkiye sahip bela bir örgüt haline geldi. Prusya yönetimi Yüksek Mahkemesi daha 1935'te Nazilerin baskısıyla Gestapo'nun verdiği emirlerle yaptığı işlerin kanuni incelemeye tabi tutulamayacağına karar vermişti. 10 Şubat 1936'da çıkartılan Gestapo kanunu gizli polis örgütünü kanunların dışında tutuyordu. Mahkemeler hiçbir şekilde Gestapo'nun işlerine karışmazlardı. Himmler'in Gestapo'daki sağ kollarından Dr. Werner Best, polis üstünün isteklerini yerine getirdiği sürece kanun yolunu izlemektedir demişti. Gelişi güzel yapılan tutuklamalara ve tutulanların toplama kamplarına atılmalarına kanuni bir işlem süsü veriliyordu. Bunun için kullanılan kelime Schutzhaft'tı. Bu kelime emniyet altına almak demekti. 28 Şubat 1933 tarihli kanuna göre yapılan bu işlem, yukarıda gördüğümüz gibi kişi özgürlüğünü teminat altına alan anayasaya aykırıydı. Ama Nazi Almanya'sında bir insanın emniyet altına alınarak korunması birçok uygar ülkelerde olduğu gibi başına gelecek tehlikelerden korunması demek değildi. Dikenli tellerin içine alınarak cezalandırılması demekti. Hitler iktidarının ilk yılında toplama kampları mantar gibi yurdun her yanında bitti. 1933 yılının sonunda 50 kadar toplama kampı vardı. Bunların çoğu SA'lar tarafından kurulmuştu. SA'lar yakaladıklarını buralarda döverler, tutukladıklarını serbest bırakmak için tutuklunun akraba ya da arkadaşlarından para alırlardı. Çok kaba bir şantaj şekliydi bu. Ara sıra mahkumlar sadist ve yaban davranışlar sonunda ölürlerdi. SS'lerin Münih yakınlarındaki Dachau kampında 1933 yılında geçen bu çeşitten 4 olay Nürnberg mahkemesinde açıklanmıştır. Bu olayların her birinde mahkumlar soğukkanlılıkla öldürülmüşlerdir. Birinde kırbaçla dövülerek, birinde iple boğularak. Bu olayları Münih savcısı bile protesto etmişti. 1934 Haziran'da yapılan kanlı temizlemeden sonra Nazi rejimine karşı artık herhangi bir direnme kalmamıştı. Almanların çoğu emniyet altına almak için yapılan tutuklamalara ve binlerce kişinin toplama kamplarına gönderilmesine son verileceğini sanıyorlardı. 1933 Noel'i arifesinde Hitler kamplarda bulunan 27 bin kişi için af ilan etti. Ama Göring ile Himmler Hitler'in bu emrini hasıraltı ettiler. Yalnız birkaç kişi tahliye edildi. Sonraları İçişleri Bakanı kukla bürokrat Frick 1934 Nisan'ında Schutzhaft'ın topyekin uygulanması konusunda verdiği gizli emirlerle bazı sınırlar koymak ve toplama kamplarına gönderilenleri azaltmak suretiyle Nazi eşkıyalarının yolsuzluklarını önlemeye çalıştı. Ama Himmler kendisini bu işten vazgeçirdi. Toplama kamplarının kuruluş amacını rejim düşmanlarını cezalandırmak değil, halkı korumak ve halkın Nazi rejimine karşı herhangi bir muhalefeti akıllarından bile geçirmemesini sağlamak olduğunu SS şefi İçişleri Bakanı'ndan daha iyi anlamıştı. Röhm temizliğinden hemen sonra Hitler toplama kamplarının yönetimini SS'lere bıraktı. Bu seçme adamlar gerçekten kendilerinden umulan büyük bir beceriklilik ve merhametsizlikle kampları örgütlediler. Kampların yönetimi tamamıyla ölü başlıların Totenkopfverbände elindeydi. Bunlar 12 yıl gönüllü askerlik yapmış en sert naziler arasından seçilmişlerdi. Giydikleri siyah ceketlerin üzerinde kuru kafa ile ölü kemikleri vardı. Ölübaşlıların ve Dachau kampının ilk komutanı Theodor Eicke bütün toplama kamplarının başına getirildi. Derme çatma kamplar kapatıldı. Büyükleri kuruldu. Bu kampların en büyüğü savaşta işgal edilen yerlerde yenileri kurulmadan önce Weimar yakınlarındaki Sachsenhausen'da kurulmuş olan Dachau kampıydı. Bu kamp Berlin yakınlarında Mecklenburg'daki kadınlara mahsus Oranienburg kampının da işlerini üzerine almıştı. 1938'de Avusturya'nın işgalinden sonra Linz yakınlarında Mauthausen kampı kuruldu. Polonya'nın işgalinden sonra kurulan Auschwitz, Belzec ve Treblinka kamplarıyla birlikte bütün bu kamplar dünyanın dört bir yanına ün saldılar. Nazilere son ölüm darbesi indirilinceye kadar milyonlarca zavallı insan bu kamplarda öldürüldü ve milyonlarca insan da aklın almayacağı işkencelere uğratıldı. Ama başlangıçta savaş başlamadan önce Almanya'daki toplama kamplarında bulunanların sayısı belki de 20-30 bin kişiyi geçmiyordu. Himmler'in emrindeki adamların sonradan icat ettikleri korkunç işlemler de daha bilinmiyordu. İnsanların Nazi tıp araştırmaları için birer kobay gibi kullanıldıkları imha kampları, esir kampları ancak savaş başladıktan sonra ortaya çıktı. Ama ilk kamplarda da insancıl bir durum yoktu. Dachau kampının ilk komutanı Theodor Eicke'nin yazdığı 1 Kasım 33 tarihli genelgenin bir kopyası önümde duruyor. Eicke, bütün kampların başına getirildiği zaman şu genelgeyi her kampta uyguladı. Madde 11. Aşağıdaki suçlular tahrikçi sayılarak asılacaktır. Politika yapanlar, kışkırtıcı sözler söyleyenler ve toplantı yapanlar, grup kuranlar, başkalarının çevresinde aylak dolaşanlar, muhalefet propagandası yapmak amacıyla zulüm hikayeleri anlatanlar, toplama kampları hakkında yanlış ya da doğru bilgi toplayanlar, bu gibi bilgileri alanlar, saklayanlar, başkalarına satanlar, anlatanlar, kamp dışına kaçırıp yabancılara verenler ve bunun gibi. Madde 12. Aşağıdaki suçlular asi sayılarak hemen öldürülecek ya da sonradan asılacaktır. Herhangi bir muhafıza ya da SS'e bedenen saldıranlar, iş başında itaatsizlik edenler ya da çalışmak istemeyenler, yürürken ya da çalışırken homurdananlar, bağıranlar, kışkırtanlar ya da söz söylemeye kalkışanlar. Bir mektupta ya da başka bir belgede nasyonel sosyalist liderlerle devlet ve hükümet hakkında herhangi kötü imada bulunanlara veya eski demokrat partilerin Marksist veya liberal liderlerini övenlere 2 hafta hücre hapsi ile 25 sopa gibi hafif cezalar veriliyordu. Gestapo ile birlikte çalışan bir de emniyet polisi Sicherheitsdienst ya da SD vardı. Bunlar da bütün Almanların daha sonra da işgal edilen yerlerdeki halkın yüreğine korku salmışlardı. Bu örgüt başlangıçta 1932 yılında Himmler tarafından SS'in bir haber alma kolu olarak kurulmuştu. Başında sonradan bütün dünyaca Kasap Heydrich diye tanınan Reinhard Heydrich vardı. Örgütün ilk kuruluşu sırasında görevi parti üyelerini gözetlemek ve faaliyetlerini şüpheli görülenleri rapor etmekte. 1934'te bu örgüt gizli polisin haber alma kolunu teşkil etti ve 38'de yeni bir kanunla bu görevi bütün Almanya'yı kapsadı. Bir gemi yapımcısının kızına söz verdiği halde kızı almadığı için 1931'de 26 yaşında iken Amiral Reeder tarafından askerlikten atılan eski donanma haber alma subayı Heydrich'in usta yönetimini altında SD kısa bir zamanda bütün ülkeye yayıldı. Örgütte 100 bin kadar ücretli haberci yani hafiye vardı. Bunlar herkesi gözlüyorlar ve Nazi rejimi için tehlikeli saydıkları en ufak bir faaliyeti hemen rapor ediyorlardı. Kimse gizli SD mikrofonları tarafından kaydedilmediğine ya da bir SD ajanı tarafından işitilmediğine emin olmadıkça Naziliğe karşı sayılabilecek bir sözü eğer aptal değilse söyleyemez ve böyle bir şeye teşebbüs edemezdi. Oğlunuz, babanız, karınız, kuzeniniz, en iyi arkadaş saydıklarınızdan biri, patronunuz ya da sekreteriniz Heydrich örgütünün bir habercisi olabilirdi. Hiçbir zaman bilemezdiniz ve her zaman gözünüzü açmak zorundaydınız. SD'deki devamlı memurların sayısı savaştan önce belki de 3000'i geçmiyordu. Bu memurların çoğu kendilerine uygun bir iş bulamamış ya da normal bir toplumda tutunamamış üniversite mezunu genç aydınlardı. Bu bakımdan bu profesyonel casuslar arasında her zaman için garip bir bilgiçlik hevesi vardı. Kendi mesleklerinden başka Teton arkeolojisi, aşağı ırkların kafatasları ve hakim ırkın veraset kanunlarıyla da ilgilenirlerdi. Yabancı bir gözlemci bu kendini beğenmiş adamlarla bir türlü ilişki kuramazdı. Ama küstah, soğuk ve merhametsiz bir adam olan Heydrich'i Berlin'deki gece kulüplerinin birinde etrafında kendi adamlarından bir takım sarışın gençlerle görmek mümkündü. Görevleri gereği bu adamlar elbette ki ortaya çıkmazlardı. Ayrıca Röhm ile arkadaşlarını ele vermelerinden ötürü Röhm'ün intikamını almaya yemin etmiş ve onun adını vücutlarına dövdürmüş gizli bir çete tarafından içlerinden bazıları öldürülmüş olduğu için bu adamlar hiç olmazsa 1934 ile 1935 yıllarında kendilerini hiç belli etmemeye çalışıyorlardı. SD'nin ikinci derecede olmakla beraber ilginç görevlerinden biri de Hitler'in yaptığı plebisitlerde kimlerin hayır dediğini tespit etmekti. Nürnberg belgeleri arasında 10 Nisan 1938 yılında yapılan plebisit dolayısıyla Cohem'deki SD'nin verdiği gizli rapor var. Kappel'de hayır oyu kullanan ya da geçersiz oy verenlerin listesi ekli olarak sunulmuştur. Kontrol şu şekilde yapılmıştır. Seçim komitesinin bazı üyeleri oy pusulalarına numara koydular. Oy verme sırasında bir seçmen listesi hazırlandı. Oy pusulaları da konulan numaralara göre sırayla verildi. Böylece sonradan kimlerin hayır dediğini ya da geçersiz oy verdiğini tespit etmek mümkün olabildi. Numaralar oy pusulalarının arkasına gizli mürekkeple yazılmıştı. Bölge Protestan papazı Alfred Wolfers'in atmış olduğu oy pusulası da ekli olarak sunulmuştur. 1936 yılının 16 Haziran'ında Alman tarihinde ilk olarak bütün Almanya'yı kapsayan birleşik bir polis örgütü kuruldu. Eskiden her devletin ayrı ayrı örgütlenmiş polisi vardı ve Himmler Alman polisinin başına getirildi. Bu tedbir polisi 1934'te Röhm isyanının bastırılmasından sonra gücünü gittikçe artıran SS'lerin eline vermek demekti. SS'ler böylece partinin yalnız yüksek muhafızı, yalnız tek silahlı kolu, yeni Almanya'nın gelecekteki liderlerini yetiştiren seçkin bir sınıf olmakla kalmadı. Aynı zamanda polis gücünü de eline almış oldu. Nazi İmparatorluğu da bütün totaliter devletler gibi eninde sonunda bir polis devleti olmuştu. Naziler zamanında hükümet. Weimar Cumhuriyeti yok edilmişti ama Hitler hiçbir zaman Weimar Anayasası'nı ortadan kaldırmamıştı. Ne gariptir ki Hitler egemenliğinin meşruiyetini o hiç sevmediği anayasaya dayamıştı. Bundan ötürü çıkarılan binlerce kanun Hindenburg'un anayasanın 48. maddesine dayanarak imzalamış olduğu 28 Şubat 1933 tarihli Halk ve Devleti Koruma Kanunu'na dayanıyordu. Başka yoldan çıkarılmış kanun yoktu. Reichstag yangınının ertesi günü Hitler'in büyük bir komünist ihtilali tehlikesini öne sürmesiyle yaşlı cumhurbaşkanını kandırarak kanunun imzalatıldığı hatırlanacaktır. İnsan haklarını bir süre için ortadan kaldıran bu kanun bütün Nazi iktidarınca yürürlükte kaldı. Führer'in egemenliğini bir çeşit devamlı sıkı yönetim kanununa dayanarak sürdürmesine yaradı. Reichstag'ın 24 Mart 1933 tarihinde kabul etmiş olduğu yasama görevlerini Nazi hükümetine devreden yetki kanunu da Hitler yönetiminin anayasaya uygunluğunu sağlayan ikinci bir dayanaktı. Kukla parlamento bu kanunu her 4 yıl daha uzattığı için diktatör bu demokratik kurumu kaldırmaya lüzum görmüyor. Reichstag savaşa kadar ancak 5-10 kere toplandı ve yalnızca 4 kanun kabul etti. 30 Ocak 1934 tarihli kalkınma kanunu ile Yahudilere karşı 15 Eylül 1935'te çıkarılan 3 Nürnberg kanunu. Oturumlarda hiç tartışma olmazdı, oylama yapılmazdı ve Hitler'den başka kimse konuşmazdı. 1933 yılının ilk birkaç ayından sonra kabinede ciddi tartışmalar kesildi. Hindenburg'un 1934 Ağustos'unda ölümünden sonra kabine toplantıları daha da seyrekleşti ve 1938 Şubat'ından sonra kabine bir daha toplanmadı. Bununla birlikte ayrı ayrı kabine üyelerinin kararname çıkarmak konusu hususunda büyük yetkileri vardı. Führer'in onayıyla çıkarılan bu kararnameler otomatik olarak kanunlaşırdı. Belki de Başbakan Chamberlain'i etkilemek üzere büyük bir gürültüyle kurulan gizli kabine konseyi Geheimer Kabinetsrat yalnızca kağıtta kaldı. Rejimin ilk zamanlarında savaş planlaması için Hitler'in başkanlığında kurulmuş olan Alman Savunma Kurulu Reichsverteidigungsrat resmen yalnız iki kere toplandı. Bununla birlikte komitelerinden bazıları harıl harıl çalışıyordu. Bakanlar Kurulu'nun görevlerinden birçoğu özel bürolara verilmişti. Bunların bazıları şunlardı. Führer Yardımcılığı Bürosu. Bu büroda önceleri Hess vardı. Sonradan yerini Martin Bormann aldı. Savaş ekonomisi, Schacht ve yönetim, Frick, olağanüstü yetkileri bürosu. 4 yıllık plan delegesi bürosu, Göring. Bundan başka yüksek hükümet büroları, milli yönetim büroları gibi Cumhuriyet zamanında kalma bürolar da vardı. Kısacası Führer'in doğrudan doğruya yönetiminde 42 yürütme bürosu bulunuyordu. Yukarıda gördüğünüz gibi Nazi rejiminin ilk yılında ülke birleştirildiği ve birer vilayet haline getirilen devletlerin başına Hitler tarafından valiler tayin edildiği zaman ayrı ayrı devletlerin diyet meclisleri ile hükümetleri de ortadan kaldırılmış oldu. Mahalli yönetimler Almanların demokrasiye yöneldikleri tek alandı. Bu mahalli yönetimler de ortadan kaldırılmıştı. 1933 ile 1935 yılları arasında çıkarılan bir sürü kanun mahalli belediyelerin bağımsızlıklarını yok etmiş ve onları Almanya İçişleri Bakanlığı'nın doğrudan doğruya denetimi altına sokmuştu. Nüfusu 100 bini aşan şehirlerin belediye başkanları İçişleri Bakanı tarafından tayin ediliyor ve bakanlık bu şehirlerin yönetimini önderlik ilkesine göre yeniden örgütlüyordu. 100 binin altında nüfusu olan şehirlerin belediye başkanları valilerce tayin ediliyordu. Berlin, Hamburg ve 1938'de Avusturya işgal edildikten sonra Viyana belediye başkanlarını seçme hakkı Hitler'indi. Hitler kendi diktatörlük yetkilerini başkanlığa bağlı 3 bürodan yürütüyordu. Cumhurbaşkanlığı Bürosu bu ad 1934'ten sonra kaldırıldı. Başbakanlık Bürosu bu ad da 1939'da kaldırıldı ve Parti Bürosu ile Führer'in özel bürosu. Son büro Hitler'in özel işlerine bakar ve özel görevler yapardı. Hitler hükümetin her günkü ayrıntılı işleriyle başa çıkamadığı için Hindenburg'un ölümünden sonra işlerinin büyük bir kısmını yardımcılarına bıraktı. Göring, Goebbels, Himmler, Leck ve Schirach gibi eski parti arkadaşları kendi imparatorluklarını, daha doğrusu kendi dümenlerini kurdular. Schacht başlangıçta artan hükümet giderini karşılamak üzere istediği hokkabazlığı yapıyordu. İktidarın ya da yağmanın bölüşülmesinde bu adamlar arasında herhangi bir çatışma çıktığı zaman Hitler hemen müdahale ederdi. Hitler'in bu kavgalara pek aldırdığı yoktu. Aslında kavgaları kendisi kışkırtıyordu. Çünkü bu kavgalar ona bir de yüksek hakem mevkii kazandırıyor, çevresindekilerin kendisine karşı birleşmelerini önlüyordu. Hele üç adamın dış politikada birbirleriyle yarışmasından çok memnundu. Bunlardan biri Dışişleri Bakanı Neurath, ötekisi partinin Dışişleri Dairesi Başkanı Rosenberg, biri de dış politika ile de uğraşan özel Ribbentrop Bürosu Başkanı Ribbentrop'un kendisiydi. Bu üç adam birbirlerini hiç çekemezlerdi. Hitler dış işlerinde kendi dediğini yaptırmak için donuk kafalı Ribbentrop'u Dışişleri Bakanı yapıncaya kadar bu bürolar arasındaki yarışmayı sürdürdü. Nazilerin kurduğu hükümet mekanizması en aşağıdan en yukarıya kadar geniş ve yaygın bir bürokrasi ile önderlik denen ilkeye göre yönetilen Almanlar için pek de verimli olmayan rüşvetçi parti kodamanlarının karıştırıcı müdahaleleriyle büsbütün artan ve sık sık da SS ve Gestapo terörüyle bastırılan bitmez tükenmez çetin çatışmalarla Arap saçına dönmüş bir hükümetti. Bu kaynayan kazanın başında Stalin hariç dünyanın en kudretli diktatörü olan bir zamanların serseri Avusturyalısı bulunuyordu. Doktor Hans Frank'ın 1936 ilkbaharında yapılan bir avukatlar kongresinde söylediği gibi gerçekten bugün Almanya'da bir tek otorite vardır. O da Führer'in otoritesi. Hitler eline geçirdiği bu kudretle çarçabuk kendine muhalefet edenleri yok etti. Devleti tek bir vücut haline getirdi ve nazileştirdi. Ülkedeki kurumları ve kültürü disiplin altına aldı. Kişisel özgürlüğü kaldırdı, işsizliği yok etti ve sanayi ile ticareti yeniden işler hale getirdi. Bütün bunlar 3-4 yıllık bir yönetim süresi içinde pek küçümsenecek başarılar değildi. Şimdi artık hayatının en önemli hayallerinden birini gerçekleştirmenin zamanı gelmişti. Aslında bu işe başlamıştı bile. Almanya'nın dış politikasına savaş ve istilaya göre bir şekil verip bu amacını gerçekleştirecek güçlü askeri mekanizmayı yaratacaktı. Büyük ve kudretli bir ulusun başına geçen bu eşi görülmemiş adamın amaçlarını nasıl gerçekleştirdiğini modern çağ tarihin en bol belgeli bir hikayesi olarak anlatmaya çalışalım.